Ayrım 12.
Üniversitede başlangıçta tıp öğrenimi için hazırlık programını seçmiş ama sonra kanser hastalarıyla temas korkusuyla bundan vazgeçmişti. O seansı izleyen birkaç hafta içinde Carlos'la temas Betty'de o kadar fazla kaygı yaratmıştı ki onu birkaç acil seansta görmek zorunda kalmış ve gruba devam konusunda ikna etmekte güçlük çekmişti. Baş ağrıları, babası beyin kanserinden ölmüştü, sırt ağrıları ve nefes darlığı gibi rahatsız edici fiziksel belirtiler peyda etmişti ve kendisinin de kanser olduğu saplantısı onu yiyip bitiriyordu. Doktora gitme fobisi olduğundan, bedeninden duyduğu utanç nedeniyle fiziksel bir muayeneye pek seyrek izin veriyordu ve hiç nisai muayeneden geçmemişti. Onu sağlığı konusunda rahatlatmak güç oluyordu. Carlos'un ürkütücü kilo kaybına tanık olmak, Betty'ye babasının şişman bir adamken 12 aylık bir süre içinde büzüşerek kocaman kıvrımlarla dökülen pörsük bir deriyle sarılmış bir iskelete dönüşmesini izleyişini anımsatmıştı. Mantıksız bir düşünce olduğunu kabul etmekle birlikte Betty babasının ölümünden beri kilo kaybının kendisini kansere karşı savunmasız bırakacağına inanmış olduğunun farkına vardı. Saç dökülmesi konusunda da çok duyarlıydı. Gruba ilk katıldığında kemoterapi sonucu saçları dökülmüş olan Carlos bir yarım peruk takıyordu. Ama gruba kanser olduğunu açıkladığı gün toplantıya dazlak haliyle gelmişti. Betty dehşete kapılmıştı. Babasının dazlak hali beyin ameliyatı için tıraş edilmişti. Geri gelmişti. Aynı zamanda kendisinin de daha önceki ağır rejimlerde hayli saç kaybına uğradığında ne kadar korktuğunu da anımsıyordu. Bu rahatsız edici duygular Betty'nin kilo sorunlarını büyük ölçüde şiddetlendirmişti. Yemek onun yalnızca tek doyum yolu olmakla, yalnızca boşluk duygusunu hafifleten bir yöntem olmakla kalmıyor, zayıflık yalnızca babasının ölümünün acısını anımsatmıyor, Betty aynı zamanda bilinçaltında kilo kaybının kendi ölümüyle sonuçlanacağını hissediyordu. Betty'nin şiddetli kaygıları giderek yatıştı. Daha önce bu konuları hiç açıkça konuşmamıştı. Belki salt bu boşalım onu rahatlatmıştı. Belki kendi düşüncelerinin kendi üzerindeki büyüsel niteliğini tanıması onun için yararlı olmuştu. Belki de bir takım dehşet verici düşünceler gün ışığında sakin, mantıklı bir biçimde konuşulunca duyarlılıklarını yitirmişlerdi. Bu süre boyunca Carlos özellikle yardımcı olmuştu. Betty'nin anne ve babası son ana kadar babasının hastalığının ciddiyetini yadsımışlardı. Bu tür büyük yadsımalar hayatta kalanlara her zaman çok zarar verir. Betty ne babasının ölümüne hazırlanabilmiş ne de onunla vedalaşma fırsatını bulabilmişti. Oysa Carlos yazgısına çok farklı bir yaklaşımın örneğini veriyordu. Yürekli ve akılcıydı. Hastalığına ve yaklaşan ölümüne ilişkin duygularını açıkça ortaya koyuyordu. Ayrıca Betty'ye karşı özellikle nazikti. Belki onun benim hastam olduğunu bildiği için. Belki Betty, onun cömert, herkesin bir kalbi var dönemine rastladığı için. Belki de yalnızca şişman kadınlara her zaman zaafı olduğu için. Bunu da üzülerek söylüyorum ki, daima sapkınlığının fazladan bir kanıtı olarak görmüşümdür. Betty, kilo kaybetme yolundaki engellerin yeterince kalktığını hissediyor olmalıydı. Çünkü esaslı bir seferberliğin başlamak üzere olduğuna ilişkin su götürmez belirtiler sergiliyordu. Hazırlıklarının kapsamı ve karmaşıklığı konusunda hayrete düşüyordum. Önce benim çalıştığım klinikte bir yeme bozukluğu programına kaydoldu. Ve onların karmaşık bir bedensel araştırma, hala nisai muayeneyi reddediyordu. Ve bir dizi psikolojik testi kapsayan zorlu protokolünü tamamladı. Sonra evini yiyeceklerden, tüm teneke kutulardan, tüm paketlerden, tüm şişelerden temizledi. Farklı sosyal faaliyetler için planlar yaptı. Öğlen ve akşam yemeklerini saf dışı bırakmanın insanın sosyal takvimini zora soktuğunu söylüyordu. Bir dans grubuna, bu hanımda yürek var diye düşündüm ve haftalık bir bowling ligine katılması, söylediğine göre çocukluğunda babası onu sık sık bowlinge götürüyordu. Beni hayli şaşırttı. Elden düşme bir egzersiz bisikleti alıp televizyonun önüne koydu. Sonra eski dostlarıyla vedalaştı. Son Granny Goose Hawaii usulü patates cipsi, son Mrs. Fields çikolatalı kurabiyesi ve en zoru son kez o incecik bal tabakasıyla kaplı yuvarlak çörekleri. Hatırı sayılır bir iç hazırlık da vardı. Betty iç kararlılığını topladığını söylemek dışında bunu anlatmakta güçlük çekiyor ve rejime başlamak için uygun zamanı bekliyordu. Ben sabırsızlanıyor ve kendimi yürüyerek, pozdan poza girerek, homurdanarak kendini hazırlayan heybetli bir Japon sumo güreşçisinin hayaliyle eğlendiriyordum. Ansızın başladı. Bir sıvı OptiFast rejimine girdi. Hiç katı besin almıyor, her sabah 40 dakika bisiklete biniyor, her öğleden sonra 5 kilometre yürüyor ve haftada bir kez bowling'e ve dansa gidiyordu. Yağlı kılıfı çözülmeye, cüssesi erimeye başladı. Kocaman sarkık et parçaları yerinden kopuyor ve sanki içtiği sıvılarla sürüklenip gidiyordu. Çok geçmeden kilolar dereler halinde akıp gitmeye başladı. Haftada bir, bir buçuk, iki, bazen 2,5 kilo. Betty her seansa bir gelişme raporuyla başlıyordu. 5 kilo verildi, sonra 10, 12, 14, 110 kiloya, sonra 105'e, sonra 100'e düştü. Şaşılacak kadar hızlı ve kolay görünüyordu bu iş. Onun adına çok seviniyor ve her hafta çabalarını var gücümle övüyordum. Ama o ilk haftalarda içimden yükselen acımasız bir sesin de farkındaydım. Aman yarabbim, eğer bu kadar hızlı kilo kaybediyorsa kim bilir şimdiye dek ne çok ziftlenmiş olmalı. Haftalar geçiyor, seferberlik sürüyordu. 3 ay sonra Betty 95 kilo geliyordu. Sonra 90, yani başlangıç kilosundan 30 kilo az. Sonra 85. Muhalefet sertleşiyordu. Bazen bir hafta aç gezip de bunu karşılayacak bir kilo kaybı olmayınca gözyaşları içinde ofisime geliyordu. Her kilo ona karşı koyuyor ama Betty rejimini bozmuyordu. Korkunç aylardı bunlar. Betty her şeyden nefret ediyordu. Yaşamın bir işkenceydi. O iğrenç sıvı gıda, egzersiz bisikleti, açlık spazmları, televizyondaki şeytani McDonald's hamburger reklamları ve kokular. Her yerdeki kokular. Sinemada patlamış mısır, bowling salonunda pizza, alışveriş merkezinde ay çöreği, Fisherman's Wharf'ta yengeç. Dünyada kokulardan arınmış hiçbir yer yok muydu? Her gün kötü bir gündü. Hayatında hiçbir şey ona zevk vermiyordu. Yeme bozukluğu kliniğindeki zayıflama grubunda diğerleri pes etmişti. Ama Betty inatla asılıyordu. Ona olan saygım artmıştı. Ben de yemek yemeyi severim. Çoğu kez gün boyu özel bir yemeği sabırsızlıkla beklerim. Ve iştahım kabardığında hiçbir engel beni Çin lokantasına ya da dondurmacıya gitmekten alıkoyamaz. Ama Betty'nin işkencesi sürdükçe yerken suçluluk duymaya başladım. Sanki ona ihanet ediyormuşum duygusuna kapılıyordum. Ne zaman bir pizza, bol soslu spagetti, salçalı bir Meksika yemeği veya çikolatalı pastayla dondurma ya da Betty'nin sevdiğini bildiğim herhangi bir özel yiyeceği yemeğe otursam, aklıma Betty geliyordu. Onu elinde konserve açacağı, önünde OptiFast sıvısından oluşan akşam yemeğiyle düşündüğümde ürperiyordum. Bazen onun için hatırı sayılır ikinci porsiyonlardan vazgeçiyordum. Tesadüfen bu dönemde ben de kendime tanıdığım üst ağırlık sınırını geçip 3 haftalık bir rejime girdim. Rejimlerim esas itibariyle dondurma ve patates kızartmasını kesmekten ibaret olduğundan, Betty'ye bir sempati orucunda onunla el ele verdiğimi pek söyleyemezdim. Ama yine de bu 3 hafta boyunca onun yaşadığı yoksunluğu daha yoğun bir biçimde hissettim. Şimdi bana nasıl ağlaya ağlaya uyuyakaldığını söylediğinde etkileniyordum. İçinde "besle beni, besle beni" diye uluyan aç çocuğu anlatırken içim sızlıyordu. 82, 77, 43 kiloluk bir ağırlık kaybı. Artık Betty'nin ruh hali çılgınca değişiyordu. Ve ben onun için giderek daha fazla kaygılanıyordum. Ara sıra, özellikle daha küçük beden giysiler için alışverişe çıktığında, gurur ve coşku dolu kısa dönemler yaşıyordu. Ama genel olarak öyle derin bir bedbinlik içindeydi ki tek yapabildiği her sabah kalkıp işe gitmekti. Zaman zaman alınganlaşıyor ve bana bir takım eski yakınmalar getiriyordu. Onu başımdan atmak ya da en azından yükü paylaşıp ondan kısmen kurtulmak için mi bir terapi grubuna havale etmiştim? Neden yeme alışkanlıkları hakkında daha çok şey sormamıştım? Ne de olsa yemek onun yaşamıydı. Onu sevmek, yemesini sevmekti. Aman dikkat, yaklaşıyor. Tıp öğreniminin onun için mümkün olmayışının nedenlerini, yaşı, dayanıksızlığı, tembelliği, önceden alınması gereken derslerden az sayıda almış olması ve maddi sorunları saydığında neden ona hak vermiştim? Olası bir meslek olarak hemşireliği önermemi küçümseyici bir davranış olarak gördüğünü şimdi söylüyor ve beni "bu kız tıp öğrenimi için yeterince zeki değil, bari hemşire olsun" demekle suçluyordu. Zaman zaman da huysuzlaşıyor ve gerileme belirtileri gösteriyordu. Örneğin bir defasında terapi grubunda neden pasifleştiğini sorduğumda yalnızca ters ters bakmış ve yanıtlamayı reddetmişti. Kafasından tam ne geçtiğini söylemesi için sıkıştırınca da cansız ve tek düze bir çocuk sesiyle "Bir kurabiye vermezseniz sizin için hiçbir şey yapmam," demişti. Bu çökkün dönemlerinden biri sırasında çok canlı bir düş görmüştü. İnsanların yasal olarak intihar etmeye gittikleri Mekke gibi bir yerdeyim. Yakın bir kız arkadaşımla birlikteydim ama kim olduğunu anımsamıyorum. O derin bir tünelden aşağıya atlayarak intihar edecekti. Ona cesedini bulup getireceğime söz verdim. Ama sonra bunu yapmak için çevremde her çeşit ölü ve çürüyen gövdelerle bu korkunç tünelden aşağıya sürünerek inmem gerekeceğini fark ettim. Ve bunu yapamayacağımı düşündüm. Bu düşe ilişkin çağrışımlar yaparken Betty, düşü gördüğü günün daha erken saatlerinde bütün bir gövdeyi silkip atmış olduğunu düşündüğünü söylemişti. 43 kilo kaybetmişti ve iş yerinde yalnızca 43 kilo gelen bir kadın vardı. O sırada kaybettiği gövde için bir otopsi bağışı yapmayı ve bir cenaze töreni düzenlemeyi hayal etmişti. Betty bu dehşet verici düşüncenin arkadaşının cesedini tünelden bulup getirme şeklindeki düş imgesinde yaşandığını tahmin ediyordu. Düşün imgeleri ve derinliği, Betty'nin ne kadar yol kat etmiş olduğunu kuşkuya yer bırakmadan anlatmıştı bana. Birkaç ay öncesinin kıkırdayıp duran yüzeysel genç kadınını anımsamak güçtü. Şimdi her seansın her dakikasında tüm dikkatimi ona veriyordum. Boş gevezeliğiyle beni ve benden önceki psikiyatrını öylesine sıkmış olan o kadından bu düşünceli, doğal ve duyarlı insanın çıkabileceğini kim hayal edebilirdi? 75. Şimdi başka türlü şeyler de çıkıyordu ortaya. Bir gün ofisimde Betty'ye baktım ve ilk kez bir kucağı olduğunu fark ettim. Bir kez daha baktım. Hep orada mıydı acaba? Belki de artık ona daha çok dikkat ediyordum. Ama sanmıyordum. Bedeninin dış çizgileri, çenesinden ayak parmaklarına kadar pürüzsüzce küreseldi hep. Birkaç hafta sonra bir göğsün, bir çift göğsün kesin belirtilerini gördüm. Bir hafta sonra bir çene çizgisi, sonra bir çene, bir dirsek. Tümü oradaydı. Bütün bu süre içinde orada gömülü durumda. Bir insan, hoş bir kadın vardı demek. Başkaları da, özellikle erkekler bu değişimi fark etmişlerdi. Ve artık sohbet sırasında ona dokunuyor, onu dürtüyorlardı. İş yerinde bir adam ona arabasına kadar yürüyerek eşlik etmişti. Kuaförü bedavadan bir baş masajı yapmıştı. Patronunun göğüslerini süzdüğünden emindi. Bir gün Betty 72 diye ilan etti ve bunun bakir bölge olduğuna ekledi. Yani lise yıllarından beri 73'ün altına hiç inmemişti. Benim yanıtım bakir olmayan bölgeye girme konusunda kaygılanıp kaygılanmadığını sormak, pek parlak bir espri olmamakla birlikte seks hakkında önemli bir tartışmayı da başlatmış oldu. Betty her ne kadar canlı bir cinsel fantezi dünyasına sahip değilse de hiçbir zaman bir erkekle bedensel bir teması olmamıştı. Ne bir kucaklaşma, ne bir öpüşme, hatta ne de şehvetli bir el atma. Betty, seksi her zaman şiddetle arzulamış ve toplumun şişmanlara karşı tavrının onu cinsel hüsrana mahkum etmesine öfke duymuştu. Ancak şimdi, cinsel davetlerin gerçekleşebileceği bir kiloya yaklaşırken, ancak şimdi, düşleri tehditkar erkeklerle, karnına kocaman bir deri altı iğnesi batıran maskeli bir doktor, karnındaki kocaman bir yaranın kabuğunu soyan kösnül bir adam, dolup taşarken seksen çok korktuğunu fark ediyordu. Bu konuşmalar bir ömür boyu erkekler tarafından reddedilmeye ilişkin acı yüklü bir anılar selini salıvermişti. Betty hiç çıkma teklifi almamış ve hiçbir okul dansına ya da partiye gitmemişti. Sırdaş rolünü çok iyi oynuyordu ve pek çok arkadaşına düğünlerini planlamada yardımcı olmuştu. Şimdi hemen hepsi evlenip gitmişti ve Betty seçilmemiş gözlemci rolünü sonsuza dek oynayacağını artık kendinden gizleyemiyordu. Çok geçmeden seksten daha derinlere inip onun temel cinsel kimliğine uzandık. Betty, babasının gerçekte bir erkek evlat istemiş olduğunu ve o doğduğunda sessiz bir düş kırıklığı yaşadığını duymuştu. Bir gece yitirilmiş bir erkek ikiz kardeş hakkında iki düş gördü. Düşlerden birinde kendisi de kardeşi de kimlik rozetleri takmışlardı ve onları sürekli birbirleriyle değiş tokuş ediyorlardı. Bir başka düşte Betty onun işini bitiriverdi. Erkek ikizi kalabalık bir asansöre güç bela sıkışıp biniyor, kendisi ise hacmi nedeniyle sığamıyordu. Sonra asansör düşüyor, bütün yolcular ölüyor ve Betty kardeşinin kalıntılarını ayırmaya çalışarak orada kala kalıyordu. Başka bir düşte babası ona "O bir hanımefendi" adlı bir at veriyordu. Betty ondan her zaman bir at istemişti ve düşünde yalnızca o çocukluk dileği gerçekleşmiyor, aynı zamanda babası onu resmen bir hanımefendi olarak vaftiz ediyordu. Cinsel deneyim ve Betty'nin cinsel kimliği hakkındaki konuşmalarımız öylesine ıstırap veren bir boşluk duygusu ve o kadar çok kaygı yaratmıştı ki Betty birkaç kez ölçüsüzce kurabiye ve çörek yemişti. Artık bir miktar katı besin alma izni vardı. Günde bir öğün diyet TV yemeği. Ama bu Betty'ye yalnız sıvı rejimini uygulamaktan daha güç geliyordu. Önünde tehditkar bir karaltı gibi beliren önemli bir sembolik işaret vardı. 50. kilonun kaybı. Hiçbir zaman ulaşılamayacak olan bu özel hedefin güçlü cinsel araştırmaları vardı. Bir defa Carlos aylar önce Betty'ye yarı şaka yarı ciddi 50 kilo verdiği zaman onu bir hafta sonu Hawaii'ye götüreceğini söylemişti. Ayrıca Betty rejim öncesi zihinsel hazırlığının bir parçası olarak 50 kilo kaybettiği zaman gazete ilanının yanıt verdiği kişi olan George'la temasa geçip onu yeni bedeniyle şaşırtmak ve onun centilmence davranışını cinsel lütuflarıyla ödüllendirmek için kendi kendine ant içmişti. Kaygısını azaltma çabasıyla ölçülü olması ısrarında bulunuyor ve sekse daha ılımlı adımlarla yaklaşmasını, örneğin erkeklerle konuşarak zaman geçirmesini, kendini cinsel anatomi, cinsel davranışlar ve mastürbasyon gibi konularda eğitmesini öneriyordum. Okuması için kitaplar salık veriyor, bir hanım jinekoloğa gitmesi ve bu konuları kız arkadaşları ve terapi grubuyla araştırması için ısrar ediyordum. Bu hızlı kilo kaybetme dönemi süresince bir başka olağanüstü olay da cereyan ediyordu. Betty duygusal geriye dönüşler yaşıyor ve terapi seansının büyük bir bölümünü gözyaşları içinde irkiltici canlılıkta anılardan söz ederek geçiriyordu. Bunlar New York'a taşınmak üzere, Teksas'tan ayrıldığı gün ya da üniversite mezuniyeti ya da annesine kendisinin lise mezuniyetine katılamayacak kadar çekingen ve korkak olduğu için duyduğu öfke gibi şeylerdi. Önce bu geriye dönüşler onlara eşlik eden aşırı ruh hali değişmeleri, düzensiz ve gelişigüzel olaylar gibi görünüyordu. Ama birkaç hafta sonra Betty bunların tutarlı bir düzen izlediğini fark etti. Kilo kaybederken yaşamının o belli bir kilodayken cereyan etmiş olan önemli sarsıntılarını ya da çözümlenmemiş olaylarını yeniden yaşıyordu. Bu durumda 120 kilodan aşağıya doğru inişi, onu zaman içinde geriye doğru fırıldak gibi göndererek yaşamının duygusal bakımdan yüklü olaylarından tekrar geçiriyordu. Teksas'tan ayrılıp New York'a gidişi 95 kilo, üniversite mezuniyeti 86 kilo, tıp öncesi programı bırakma kararı ve babasını öldüren kanserin tedavisini bulma düşünden vazgeçmesi 81 kilo, lise mezuniyetindeki yalnızlığı, öbür kızları ve babaları kıskanışı, mezuniyet balosu için bir kavalye bulamayışı 77 kilo, ortaokul mezuniyeti ve o mezuniyette babasının yokluğunu çok hissedici 72 kilo. Bilinçaltının ne harika bir kanıtı. Betty'nin bedeni aklının çoktan unutmuş olduğu şeyleri anımsamıştı. Babasına ilişkin anıları bir geriye dönüşlerin içine işlemişti. Ne kadar yakından bakarsak her şeyin bizi ona, onun ölümüne ve Betty'nin o sıradaki ağırlığı olan 68 kiloya götürdüğünü o kadar açık bir biçimde görüyorduk. Betty o kiloya yaklaştıkça giderek kederleniyor ve zihni babasına ilişkin anılar ve duygularla dolup taşıyordu. Çok geçmeden seansların tümünü babasından söz ederek harcamaya başladık. Her şeyi eşeleyip aydınlığa çıkarmanın zamanı gelmişti. Betty'yi anılara daldırdım ve babasının hastalığı, ölümü, onu hastanede son yoklayışındaki görünüşü, cenazesinin ayrıntıları, kendisinin cenazede giydiği giysiler, papazın konuşması, cenazeye katılan insanlar hakkında anımsayabildiği her şeyi dile getirmesi için teşvik ettim. Betty ile daha önce babası hakkında konuşmuştuk ama konuşmalarımız hiçbir zaman bu denli yoğun ve derin olmamıştı. Betty kaybını daha önce hiç hissetmediği gibi hissetti ve 2 haftalık bir dönem boyunca hemen hemen sürekli ağladı. Bu dönemde haftada 3 kez buluştuk ve ona gözyaşlarının kaynağını anlatması için yardımcı olmaya çalıştım. Kısmen kendi kaybı için ama büyük ölçüde babasının yaşamını bir trajedi olarak gördüğü için ağlıyordu. Babası hiçbir zaman istediği ya da Betty'nin onun için istediği öğrenimi yapamamıştı. Emekli olmasından hemen önce ölmüş ve özlediği serbestlik yıllarının tadını hiç çıkaramamıştı. Yine de Betty'nin de dikkatini çektiğim gibi babasının yaşantısına ve faaliyetlerine ilişkin anlattıkları geniş ailesi ve sosyal çevresi, arkadaşlarıyla günlük tartışma seansları, toprak sevgisi, deniz kuvvetlerinde geçen gençliği, öğle sonraları balık tutması, onun kendisini tanıyan ve seven insanlar arasında yaşadığı dopdolu bir yaşamın resmini çiziyordu. Babasının yaşamını kendisininkiyle kıyaslaması için ısrar ettiğimde, Betty, kederinin bir kısmının yanlış yerde olduğunu fark etti. Trajik biçimde amacına ulaşmış olan babasınınki değil, kendi yaşamıydı. Öyleyse yasının ne kadarı kendisinin tüm gerçekleşmemiş umutları içindi? Bu soru Betty için özellikle acı yüklüydü. Çünkü sonunda bir jinekoloğa gitmiş ve bir endokrin düzensizliği nedeniyle hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını öğrenmişti. Bu haftalar boyunca terapinin açığa çıkardığı acılar nedeniyle kendimi çok gaddar hissediyordum. Her seans bir ateşten gömlekti ve çoğu kez Betty ofisimden fena halde sarsılmış olarak ayrılıyordum. Şiddetli panik nöbetleri yaşamaya ve pek çok rahatsız edici düş görmeye başladı. Kendi deyimiyle gecede en az 3 kez ölüyordu. İlk gençlik döneminde babasının ölümünden az sonra başlayıp ara ara tekrarlanan 2 tanesi dışında düşlerini anımsamıyordu. Düşlerden birinde tuğlalarla örülüp kapatılmakta olan küçük bir hücrede felce uğramış bir halde yatıyordu. Öbüründe başucunda yanan ve ruhunu simgeleyen bir mumla bir hastane yatağında yatıyordu. Alev söndüğü zaman öleceğini biliyor ve onun giderek küçülmesini izlerken kendini çaresiz hissediyordu. Babasının ölümü hakkında konuşmak belli ki kendi ölümüne ilişkin korkuları uyandırmıştı. Betty'den ölüm konusunda ilk deneyimleri ve kafasında gelişen ilk kavramlar hakkında konuşmasını istedim. Bir çiftlikte büyüdüğü için ölüme yabancı değildi. Annesinin tavukları öldürmesini izler, boğazlanan domuzların vıyaklamasını duyardı. 9 yaşındayken büyük babasının ölümüyle fevkalade sarsılmıştı. Annesinin dediğine göre Betty bana bunu hiç anımsamadığını söylüyordu. Anne ve babası ona yalnızca yaşlı insanların öldüğü yolunda temin etmiş ama Betty bu kez de haftalarca yaşlanmak istemediğini yineleyerek ve annesiyle babasına defalarca kaç yaşında olduklarını sorarak başlarının etini yemişti. Ama kendi ölümünün kaçınılmazlığına ilişkin gerçeği kavrayışı ancak babasının ölümünden kısa bir süre sonra olmuştu. O anı tam tamına anımsıyordu. Cenazeden birkaç hafta sonraydı. Hala okula gitmiyordum. Öğretmen kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman dönmemi söylemişti. Daha önce dönebilirdim ama o kadar çabuk dönmek doğru olmazmış gibime geliyordu. İnsanlar benim yeterince üzgün olmadığımı sanırlar diye tasalanıyordum. Evin arkasındaki tarlalarda yürüyordum. Dışarısı soğuktu. Soluğumu görebiliyordum. Toprak topaklandığı, kabarık saban izleri donduğu için yürümekte güçlük çekiyordum. Yerin altında yatan babamı ve onun kim bilir ne kadar üşüdüğünü düşünürken birdenbire yukarıdan gelen bir sesin bana "Sıra sende" dediğini duydum. Betty durup bana baktı. "Deli olduğumu mu düşünüyorsunuz?" "Hayır, daha önce söylemiştim. Öyle bir yeteneğin yok senin." Gülümsedi. "Bu hikayeyi kimseye anlatmadım. Hatta onu unutmuştum. Bu haftaya kadar yıllardır unutmuştum."